Ayrım 10. Otomatik Portakal, Anthony Burgess, sayfa 88. 4. Tekerlekli sandalyeyle götürüldüğüm yer gibisini daha önce hiç dikizlememiştim kardeşlerim. Sahi söylüyorum, bir duvar beyaz perdeyle kaplıydı tamamen, karşı duvarda da projektör delikleri ve her tarafta stereo hoparlörler vardı ama diğer duvarların sağdakinde üstü küçük sayaçlar filan bulunan bir masa duruyordu ve yerin ortasında beyaz perdenin karşısında her tarafından teller sarkan dişçi koltuğu filan gibi bir şey vardı ve tekerlekli sandalyeden buna sürünerek gitmek zorunda kaldım. Beyaz ceketli bir başka erkek hemşirenin yardımıyla. Sonra projeksiyon deliklerinin altın tamamen buğulu cam olduğunu fark ettim ve sanki arkasında kımıldayan insanların gölgelerini dikizleyebiliyormuş gibi filan geldi ve birinin diye öksürdüğünü duyar gibi oldum. Ama sonra tek fark edebildiğim ne kadar dermansız olduğumdu ve bunu hapishane yemeklerinden buranın yemeklerine geçişime ve iğneyle verilen vitaminlere bağladım. Tamam dedi tekerlekli sandalyeye iten lavuk. Şimdi seni yalnız bırakıyoruz. Doktor Broski gelir gelmez gösteri başlayacak. Umarım hoşlanırsın. Açıkçası bu ikindi vakti içimden hiç film dikizlemek falan gelmiyordu kardeşlerim. Hiç havamda değildim. Yatakta tek tabanca mışıl mışıl uyumayı yaylardım. Kendimi çok gevşek hissediyordum. Sonra beyaz ceketli bir herif kafamı bir koltuk başına dayadı. İğrenç boktan bir pop şarkısını kendi kendine söyleyip durarak "Bunun sebebi nedir?" dedim. Herif şarkını bir anlığına keserek cevap verdi. Kafamı hareket ettirmeden sadece beyaz perdeye bakabilmem için olduğunu söyledi. "Ama," dedim, "beyaz perdeye zaten bakmak istiyorum. Buraya film dikizlemeye geldim ve film dikizleyeceğim." Sonra diğer beyaz ceketli herif toplam 3 kişiydiler. Biri sayaçlı masanın başında oturup düğmeler çeviren bir cıvırdı. Bunu duyunca biraz güldü, dedi ki, "Hiç belli olmaz ah, hiç belli olmaz. Bize güven dostum, böylesi daha iyi." Sonra ellerimi koltuğun koltuklarına bağladıklarını ve ayaklarımın bir dayanma yerine filan bağlandığını hissettim. Bana biraz manyakça geldiyse de istediklerini yapmalarına göz yumdum. 2 hafta sonra tekrar özgür bir genç olacaksam arada pek çok şeye katlanabilirdim ey kardeşlerim. Ama alnımın derisini pens filan tutturmaları ve böylece üst göz kapaklarının iyice yukarı kalkması ve beni ne kadar uğraşırsam uğraşayım gözlerimi kapatamamam hiç hoşuma gitmedi. Gülmeye çalışarak dedim ki, "Dikizlememde bu kadar ısrarlıysanız çok dehşet bir film demek ki." Beyaz ceket heriflerden biri gülerek dedi ki, "Dehşet oldu doğru dostum. Cidden dehşet bir gösteri." Sonra kafama kasket gibi bir şey geçirildi ve üstünden bir sürü tel çıktığını dikizleyebiliyordum ve karnımla kalbimin üstüne birer vantuzlu bant yapıştırdılar ve bunlardan da teller çıktığını dikizleyebiliyordum. Sonra bir kapı açıldı ve beyaz ceketlerin kas katı kesilmelerinden çok daha önemli bir lavuğun geldiğini çakozladım. Sonra bu Doktor Broski'yi dikizledim. Bodur bir herifti. Acayip dobiş koydu. Kafası kıvır kıvır saçlarla kaplıydı ve kısa kalın burnun üstünde çok kalın bir gözlük duruyordu. Cidden dehşet bir takım elbise giydiğini göz ucuyla dikizleyebiliyordum. Kesinlikle modanın doruğuydu ve çok hafif bir ameliyathane kokusu yayıyordu. Yanında Doktor Brandon vardı. Beni cesaretlendirmek istercesine 32 dişini göstererek gülümsüyordu. Sonra uzaktan giderek yaklaşan sesler duydum. "Tamam, tamam, tamam, tamam." diye. Sonra sanki düğmelere basılmış gibi hafif bir uğultu başladı. Sonra ışıklar söndü ve mütevazi anlatıcınız karanlıkta tek başına kala kaldı. Tek tabanca ödü koparak öylece oturdu. Ne kımıldayabiliyor ne de gözlerini filan kapatabiliyordu. Sonra film gösterisi hoparlörlerden gelen çok yüksek bir atmosfer müziğiyle başladı. Ey kardeşlerim, çok hareketli ve ahenksizdi. Sonra beyaz perdede görüntü belirdi ama ne filmin ismi vardı ne de jenerik. Bir sokak belirdi, herhangi bir şehrin herhangi bir sokağı olabilirdi ve cidden karanlık bir geceydi ve lambalar yanıyordu. Çok güzel, profesyonelce filan bir çekimdi ve mesela birilerinin arka sokaktaki evinde porno seyrederken dikizlediğiniz titreşimler, lekeler filan yoktu. Müzik kesintisiz devam ediyordu. Çok sinsi filandı. Sonra sokakta bir morun yürüdüğünü dikizleyebiliyordunuz. Çok yaşlıydı ve iki delikanlı o zamana kadar son moda giyinmiş. Pantolon ince kumaştandı ama kravatı filan yoktu. Daha çok gerçek bir boyun vardı. Moruk lavun üstüne saldırdılar ve sonra onunla maytap geçmeye başladılar. Herifin çığlıklarını ve iniltilerini duyabiliyordunuz. Çok gerçekliydi. Hatta marizyen iki delikanlı hızlı solukları bile geliyordu. Bu moruk lavuğu cidden hoşafa çevirdiler. Çat çat çat zumzukladılar, üstünü başını parçaladılar ve cıbıldak haldeyken tekmediler. Herif çamurların içinde yatıyordu. Her tarafı kan içindeydi. Sonunda çok çabuk tüydüler. Sonra bu marizlenmiş moruk lavuğun kafasına zoom yapıldı ve akan kanın kırmızısı cidden güzeldi. Gerçek dünyanın renklerini filan ancak beyaz perdeden dikizleyince gerçek gelmesi tuhaf. Şimdi bunları dikizlerken bir yandan sevimsiz bir hissin farkına varmaya başlamıştım ve bunu yetersiz beslenmeye ve midemin burada yediğim güzel yemeklerle vitaminlere henüz alışmamasına yordum. Ama bunu unutmaya çalıştım. Hemen başlayan ikinci filme odaklandım kardeşlerim. Bu seferki filmde bir çıtır vardı. Önce bir delikanlı, sonra bir başkası, sonra bir başkası çıtıra tecavüz ediyorlardı. Çıtırın ciyaklaması hoparlörlerden bangır bangır geliyordu ve çok zavallıca filandı ve bu arada o trajik müzik durmadan çalıyordu. Bu olanlar gerçekti, çok gerçekti. Zaten durup düşününce milletin bir filmde bütün bunların kendilerine yapılmasına izin vermeyeceğini çakozluyordunuz ve bu filmleri iyiler, yani devlet çekmişse olanlara müdahale etmeden çekime devam etmeleri mümkün gelmiyordu. Yani kesme ya da edit etme filan dedikleri şeyleri yapmış olmalıydılar, çok zekiceydi. Çünkü çok gerçekti. Sonra 6. ya da 7. delikanlı sırıtarak ve gülerek yapınca cıvır manyak gibi bağırdı. Sonra midem bulanmaya başladı. Her tarafım acıyordu filan ve aynı anda hem kusacak hem de kusmayacak gibi oluyordum. Ve rahatsızlık filan hissetmeye başlamıştım. O koltuğa mıhlanmıştım ey kardeşlerim. Bu kısa film bitince kontrol panelinin başından Doktor Broski'nin sesinin geldiğini işittim. Dedi ki, tepki 20.5 civarı mı? Fena değil. Fena değil. Sonra direkt yeni bir filme geçtik ve bu seferkinde sadece bir insan suratı vardı. Çok solgun filan bir insan suratı. Kımıldamadan duruyordu ve ona bir sürü iğrenç şey yapılıyordu. Bağırsaklarımdaki acı yüzünden biraz terliyordum ve acayip susamıştım ve kafam zonkluyordu. Ve sanki bu filmi dikizlemezsem kendimi daha iyi hissederim gibi geliyordu ama gözlerimi kapatamıyordum ve başka tarafa bakmaya çalışsam bile bu filmin ateş altından filan çıkamıyordum. Bu yüzden yapılanları dikizlemeyi sürdürmek zorunda kaldım ve bu surattan gelen korkunç ciyaklamaları işittim. Bunun cidden gerçek olamayacağını biliyordum ama fark etmiyordum. Öğürüyor ama kusamıyordum. Bir usturanın önce bir gözü kestiğini, sonra aşağı inerek yanağı yardığını, sonra her tarafı doğradığını, kamera lensine kırmızı kanlar fışkırdığını dikizledim. Sonra bir kerpetenle bütün dişler söküldü filan. Ve ciyaklamalar, kanlar acayipti. Sonra Doktor Broskin çok memnun bir sesle harika, harika, harika dediğini duydum. Sıradaki filmde dükkan sahibi moruk bir karı bir sürü gülen delikanlı tarafından tekmeleniyordu. Ve bu delikanlılar dükkanı kırıp döktükten sonra ateşe verdi. Bu zavallı moruk pilicin sürünerek alevlerden kaçmaya çalıştığını dikizleyebiliyordunuz ama delikanlıların tekmeleri yüzünden bacağı kırıldığından kımıldayamıyordu. Sonra çevresindeki alevler gürleyerek yükseldi ve acılı suratının alevlerin arasından sanki yalvardığını ve sonra alevlerin içinde gözden kaybolduğunu dikizleyebiliyordunuz. Sonra da bir insandan çıkabilecek en yüksek ve acılı ve acı verici çığlıklar geldi. Artık kusmam gerektiğini biliyordum. Bu yüzden ciyakladım. Kusmak istiyorum. Lütfen kusmama izin verin. Lütfen içime kusacağım bir şey getirin. Ama Doktor Broski seslendi. Sadece hayal gücü. Kaygılanmana hiç gerek yok. Sıradaki film başlıyor. Belki de şaka yapmıştı. Çünkü karanlıkta birinin güldüğünü filan duydum. Sonra Japon işkencesiyle ilgili çok pis bir filmi dikizlemek zorunda kaldım. 1939-45 savaşında geçiyordu ve askerler ağaçlara çivilenmişlerdi ve altlarına ateşler yakılmıştı ve taşakları kesilip koparılıyordu ve bir askerin kellesinin kılıçla uçurulduğunu bile dikizleyebiliyordunuz ve sonra kafası yere yuvarlandı ve ağzıyla gözleri hala canlı görünüyordu. Bu askerin vücudu cidden ortalıkta koşturdu, boynundan kan fışkırıyordu, sonra yere yığıldı ve bu arada Japonlar durmadan çok yüksek sesle güldüler. Artık karnımdaki ve başımdaki ağrılarla susuzluğum korkunçtu ve hepsinin kaynağı beyaz perde gibiydi. Bu yüzden ciyakladım. Filmi durdurun, ne olur durdurun, ne olur, artık dayanamıyorum. Bunun üzerine Dostor Broski'nin sesi dedi ki, durdurmak mı? Durdurun mu dedin? Daha yeni başlıyoruz. Sonra o ve diğerleri kahkahayı bastılar. 5. O ikindi vakti başka ne korkunç şeyler dikizlediğimi anlatmak istemiyorum kardeşlerim. Bu Doktor Brodsky ile Doktor Branum ve beyaz ceketli diğerleri, bir de şu düğmeleri çevirip ibreleri seyreden Cıvır, hatırlarsınız bunların hepsi stajda yatanlardan daha boktan ve pis insanlardır herhalde. Çünkü bu koltuğa mıhlanmış halde ve fal taşı gibi açık gözlerle dikizlemeye zorlandığım şeyleri herhangi bir insanın filme çekmeyi hayal bile edebileceğini sanmamıştım. Tek yapabildiğim kapatın şunu, kapatın şunu diye avaz avaz ciyaklamaktı ve sesim bütün o dövüşme ve gırgır ve hiç kesilmeyen müzik seslerinin arasından boğuluyordu. Son filmi de dikizleyince ve Doktor Broski çok ensemeli ve sıkışmış filan bir sesle, bence birinci gün için bu kadar yeter değil mi Branum deyince ne kadar rahatladığımı tahmin edersiniz. Sonra ışıklar açıldı. Kafam acı üreten çok kocaman bir makine gibi zonkluyordu. Ve ağzımın içi kupkuru ve bok gibiydi. Ve sütten kesildiğim günden beri yediğim her şeyi kusacakmışım gibi hissediyordum. Ey kardeşlerim. Tamam dedi Doktor Broski. Onu yatağına geri götürebilirsiniz. Sonra omzuma pat pat filan vurup pişmiş kelle gibi sırıtarak güzel güzel çok iyi bir başlangıç diyerek body body dışarı çıktı. Doktor Branum peşinden gitti ama bana kanka gibi gayet sempatiyle gülümsedi. Bütün bu olanlarla ilgim yok ve senin gibi elim mahkum dercesine. Her neyse, vücudumu koltuktan çözdüler ve gözlerim yukarısındaki deriyi serbest bıraktılar. Böylece gözlerimi tekrar açıp kapatabilir hale geldim ve kapattım ey kardeşlerim. Başım ağrıyor ve zonkluyordu ve sonra tekerlekli sandalyeye falan taşınıp küçük yatak odama geri götürüldüm. Beni götüren eleman berbat bir pop aşk şarkısını söylemeye başlayınca "Kapa çeneni be!" diye homurdandım. Ama herif gülüp "Takma kafana dostum" diyerek sesini iyice yükseltti. Yatağa yatırılma kendimi hala hasta hissediyordum ama uyuyamıyordum. Kısa sürede kendimi birazcık daha iyi hissetmeye başladım ve sonra bol sütlü ve şekerli güzel sıcak bir çay getirilince o korkunç kabusun filan bittiğini ve geçmişte kaldığını anladım. Sonra Doktor Branum geldi, yüzü gülüyordu, dedi ki "Evet, hesaplarıma göre kendini tekrar iyi hissetmeye başlamış olman lazım, doğru mu?" "Efendim," dedim bitince falan. Hesaplardan filan bahsetmesinden hoşlanmamıştım. Sonuçta insanın hastayken kendini iyi hissetmeye başlaması onu ilgilendirir ve hesapla kitapla ilgisi yoktur. Gayet dostça yatağın kenarına oturup dedi ki, "Doktor Broski senden memnun kaldı. Tepkin çok olumluydu. Yarın iki seans olacaktı. Biri sabah, biri de öğleden sonra ve akşam kendini biraz halsiz hissedersin diye tahmin ediyorum. Ama seni zorlamamız gerekiyor. Tedavi edilmen gerekiyor." Dedim ki, "Yani yine, yani onları mı? Yo, hayır," dedim. "Korkunçtu." "Elbette korkunç," dedi Doktor Branum gülümseyerek. "Şiddet çok korkunç bir şeydir. Şimdi bunu öğreniyorsun. Vücudun öğreniyor." "Ama," dedim, "anlamıyorum ki. Eskiden hiç kendimi öyle hasta hissetmezdim. Tam tersini falan hissederdim. Yani öyle şeyler yapınca veya seyredince cidden dehşet olurdum. Nedendir, nasıldır, nedir kafam basmıyor bir türlü." "Hayat çok muhteşem bir şeydir," dedi Doktor Branum rahip gibi konuşarak. "Hayat süreci, insan organizmasının yapısı, bu mucizeleri kim tamamen anlayabilir ki? Doktor Broski takdire layık bir adamdır tabii. Sana şimdi olanlar normalde kötülüğün güçlerinin eylemleri, yıkım ilkesinin işleyişi üstüne kafa yoran her normal, sağlıklı insan organizmasının başına gelmesi gereken şeyler. Sağduyulu, sağlıklı bir hale getiriliyorsun." "Bunu istemiyorum," dedim. "Hiç de anlamıyorum. Yaptıklarınız kendimi çok çok hasta hissetmeme yol açıyor." Şimdi kendini hasta mı hissediyorsun dedi. Hala suratında o çok dostça gülümsemeyle. Çay içiyorsun, dinleniyorsun. Bir arkadaşına sessiz sedasız muhabbet ediyorsun. Kendini çok iyi hissediyor olmalısın. Kafamda vücudumda acı ve hastalık olup olmadığını ihtiyatla kontrol ettim. Ama doğru söylüyordu kardeşlerim. Kendimi cidden dehşet hissediyor ve hatta akşam yemeğimi istiyordum. Anlamıyorum dedim. Hasta hissettirmek için bana bir şeyler yapıyor olmalısınız. Bunu kafa patlatırken kaşlarımı filan çarptı. Bugün öğleden sonra kendini hasta hissettin dedi. Çünkü iyileşiyorsun. Sağlıklıyken sevmediğimiz şeylere karşı korku ve tiksinti duyarız. Sağlığına kavuşuyorsun, hepsi bu. Yarın bu vakit daha da sağlıklı olacaksın. Sonra bacağımı pat pat vurup dışarı çıktı. Ben de olay nedir anlamaya çalıştım elimden geldiğince. Anladığım kadarıyla galiba o vücuduma bağlanan teller filan beni hasta ediyordu. Ve belki de bütün bunlar aslında bir kumpastı. Hala bunlara kafa yorarken ve acaba yarın o sandalyeye bağlanmayı reddedip şöyle ağzıma geleni söylemeye başlasam mı diye düşünürken, çünkü yasal haklarım vardı. Tam o sırada başka bir herif beni görmeye geldi. Gülümseyen moruk bir lavuktu. Tahliye memuru olduğunu söyledi ve yanında bir sürü kağıt taşıyordu. Dedi ki, buradan çıkınca nereye gideceksin? Aslında bunu hiç düşünmemiştim ve çok yakında özgür bir genç olacağım ancak o zaman kafama dank etmeye başladı ve sonra bunu ancak herkesin huyuna suyuna gidersem ve ağzımı bozmaya, ciyaklamaya, itiraz etmeye filan başlamazsam gerçekleşeceğini çakozladım. Dedim ki, eve giderim, pederin yanına. Nasıl? Ne dediğimi anlamamıştı. O yüzden dedim ki, şu bizim güzel sitedeki ailemin evine. Anlıyorum dedi. Peki ebeveynlerin seni en son ne zaman ziyarete geldi? Bir ay dedim. Aşağı yukarı. Suçlunun teki manitasına kokain alıyor diye ziyaretleri bir sürü askıya filan aldılar. Cidden bokton bir numara bu. Yani masumları da cezalandırmak filan. Yani onları en son göreli bir ay oluyor. Anlıyorum dedi bu herif. Peki ebeveynlerin transferinden ve yakında serbest bırakılacak oluşundan haberdarlar mı? Serbest kelimesini duymak cidden harikaydı. Dedim ki, hayır. Sonra dedim ki, onlara güzel bir sürpriz olacak değil mi? Kapıdan içeri giriverip, ben geldim. İşte yine özgür bir herifim demem. Evet, cidden dehşet olacak. Tamam dedi tahliye memuru lavuk. Bu konuyu kapatalım. Sonuçta kalacak yerin var yani. Peki bir de iş meselesi var değil mi? Bana çalışabileceğim işlerin uzun bir listesini gösterdi ama bunu sonra düşünürüm diye düşündüm. Önce güzel bir tatil yapacaktım biraz. Buradan çıkar çıkmaz soygun yapıp ceplerimi mangırla doldurabilirdim. Ama çok dikkatli olmam ve işe tek tabanca çıkmam gerekecekti. Artık kan kalağı inancım kalmamıştı. Bu yüzden o lavuğa bu konuyu sonra konuşuruz dedim. Tamam tamam tamam dedi ve sonra gitmeye hazırlandı. Çok tuhaf bir herifti. Çünkü kıkırdayıp dedi ki, gitmeden önce yüzümü yumruklamak ister misin? Herhalde yanlış işittim diye düşünüp dedim ki, ha? Gitmeden önce deyip kıkırdadı. Yüzümü yumruklamak ister misin? Çok şaşırıp kaşlarımı filan çatarak dedim ki, neden? Dedi, bakalım kendini toplamış mısın görmek için. Sonra pişmiş kelle gibi sırtarak suratını iyice yaklaştırdı. Bunun üzerine zumzumu sıkıp bu surata savurdu. Ama herif sırıtmayı kesmeden kendini çok çabuk geri çekince havayı zumzukladım o kadar. Bu çok kafa karıştırıcıydı ve herif kahkahadan kırılarak çıkıp giderken kaşlarımı çattı. Sonra birkaç dakikalığına tıpkı öğleden sonraki gibi kendimi çok hasta hissettim kardeşlerim. Bu his çabucak geçti ve akşam yemeğimi getirdiklerinde acıktığımı ve fırında tavuğu mideye indirmeye hazır olduğumu fark ettim. Ama o moruk lavuğun suratına geçirmemi istemesi tuhaftı. Kendimi öyle hasta hissetmem de tuhaftı. Asıl tuhaflığı o gece uyunca yaşadım ey kardeşlerim. Kabus dikizledim ve tahmin edersiniz ki öğleden sonra dikizlediğim filmlerden bir sahneydi. Bir rüya ya da kabus aslında kafanızın içindeki bir film gibidir. O kadar tek farkı siz de içinde yer alabilirsiniz. Başıma gelen de buydu. Öğleden sonraki seansın filan sonuna doğru seyrettirdikleri bir filmle ilgiliydi kabus. Kahkahadan kırılan bir sürü delikanlı kıpkırmızı kanlar içinde kalmış, üstü başı cidden dehşet parçalanmış ve ciyaklayan bir çıtıra ölçüsüz şiddet uyguluyorlardı. Bu eğlencede ben de vardım. Liderleri filandım ve kahkahalar atıyordum. Kıyafetim genç modasının doruydu. Sonra bu kavga dövüşün doruğundayken sanki felç oldum ve acayip kusmak istedim. Ve bütün diğer delikanlılar yeri göğü inleterek bana güldüler. Sonra kendi kanımın galonlarca ve litrelerce kanımın içinde yüzerek uyanmaya çabaladım ve sonra kendimi bu odada yatağımda buldum. Kusmak istiyordum. Bu yüzden zangır zangır titreyerek koridora çıkıp tuvalete gittim. Ama kapısı kilitliydi kardeşlerim. Dönünce pencerenin parmaklıklı olduğunu ilk kez filan dikizledim. Bu yüzden yatağın yanı küçük dolapta duran lazımlığı filan alırken bütün bunlardan kurtuluş olmadığını çakozladım. İşin kötüsü uyumaya cesaret edemiyordum. Az sonra aslında kusmak istemediğimi fark ettim ama o zaman da uyumak için yatağa girmeye tırstım. Ama kısa sürede uyuyakaldım ve başka rüya gördüm. 10. ayrımın sonu, sayfa 98.